Hani bazen korkunç bir trafik kazası fotoğrafı görürsünüz ya. Şey desem, kazanın kendisine değil de arka plandaki o mavi gökyüzüne odaklanmak sizi anında sakinleştirebilir.
Evet, kulağa başta biraz tuhaf geliyor.
Aynen. Dahası bunu hani 5 hafta boyunca düzenli olarak yapmanın beyninizin o fiziksel yapısını kalıcı olarak değiştirebileceğini eklesem, bugün işte tam da bunu Illinois, Urbana-Champaign Üniversitesi'nin laboratuvarlarından çıkan o yeni çalışmayı masaya yatırıyoruz.
Ki bu oldukça heyecan verici bir çalışma.
Kesinlikle öyle. Amacımız da şu, hani o sadece basit bir zihin eğitiminin, gençlerin hani kontrol edilemez sandığımız o aşırı hassas stres tepkilerine donanımsal olarak nasıl baştan yazdığını çözmek. Yani beynin o otomatik stres tepkisini en ufak bir rüzgarda bile öten aşırı hassas bir araba alarmı gibi düşünün.
Çok doğru bir benzetme. Aslında bu araştırmanın kökeni şeye dayanıyor. 2021'de gaziler üzerinde denenen bir duygusal dayanıklılık araştırmasına.
Frontiers of Psychology dergisinde yayımlanan o çalışma değil mi?
Ta kendisi, evet. O zamanlar travma sonrası stres üzerinde çalışıyorlardı. Ancak bu kez araştırmacılar sinir sistemleri ve beyin ağları hala böyle olgunlaşma aşamasında olan genç yetişkinlere, yani üniversite öğrencilerine yöneldiler.
Yani işletim sistemi hala şekillenen bir gruba.
Aynen öyle. Hedef de şeydi, kriz anında beynin verdiği o otomatik tepkiyi olay daha da büyümeden, hani o araba alarmı bütün mahalleyi ayağa kaldırmadan durdurup durduramayacaklarını görmekti.
Peki bunu tam olarak nasıl yaptılar? Yani o hassas alarmı susturmak için öğrencilere ne öğrettiler? 5 hafta boyunca her gün laboratuvara gidip cihazlara falan mı bağlandılar?
Yok hayır, oldukça pratik bir günlük rutin uyguladılar aslında. Öğrencilere iki temel strateji öğretildi ve bunları bilgisayar başında veya günlük hayatta rahatsız edici görseller eşliğinde uygulamaları istendi.
Tamam. Neydi bu iki strateji?
İlk yöntem bilişsel yeniden değerlendirme dediğimiz bir şey.
Nasıl çalışıyor bu tam olarak?
Şöyle, diyelim ki zor bir durumdasınız. Hemen olayın hani olumlu yönlerini bulmaya çalışıyorsunuz. Ya da o anı daha az tehditkar bir şekilde beyninizde yeniden yorumluyorsunuz.
Anladım. Yani bir nevi bardağın dolu tarafına bakmak gibi.
Aynen öyle. İkinci yöntemse az önce o trafik kazası örneğinde bahsettiğin odaklanmış dikkat stratejisi.
Yani sadece o tarafsız, duygusuz detaylara odaklanmak.
Kesinlikle. Negatif bir görselin sadece tarafsız detaylarına odaklanmak. İşte fotoğraftaki yolun çizgilerini saymak veya arka plandaki gökyüzünün rengini incelemek gibi.
Ya şimdi işin aslı bu birinci yöntem bana biraz zorlama geliyor.
Nasıl yani? Neden zorlama geldi?
Yani kriz anında her şey ters giderken beyni durdurup aslında burada iyi bir şey var demek bir nevi toksik pozitiflik gibi gelmiyor mu? Gerçekçi bir kriz anında beynin buna anında inanıp sakinleşeceğini hiç sanmıyorum açıkçası.
Zaten araştırmacıların anket ve o göz izleme verilerinden elde ettiği bulgular da tam olarak bu zorluğa işaret ediyor.
Hadi ya, gerçekten mi?
Evet. Öğrenciler o ilk yöntemi, yani olumlu yanını bulma işini uygulamakta çok zorlandılar. Çünkü o an duygusal yük çoktan devreye girmiş oluyor.
Tabii, alarm çalmaya başlamış bir kere.
Aynen. İkinci yöntem, yani odaklanmış dikkat ise sürpriz bir şekilde çok daha başarılı oldu. Profesör Senda Dolkos'un da analizinde belirttiği gibi, buradaki asıl mesele insanlara kriz anında zorla farklı düşünmeyi öğretmek değil.
O anki yoğun duygu seline kapılmamayı öğrenmek değil mi?
Kesinlikle o duygusal olarak yoğun bilgilere kapılmamak, duygusuz bir detaya bakmak, hani beynin o yangına, odun atmasını anında kesiyor.
Anlıyorum. Yani yangını beslemeyi bırakıyoruz. Sadece arka plandaki mavi gökyüzüne bakmak bizi böyle sakinleştiriyor.
Evet, tam olarak bu.
Peki, göz izleme verileri öğrencilerin sakinleştiğini kanıtlıyor diyelim. Ama işin asıl ilginçleştiği yer burası bence. Bu sadece o anlık yüzeysel bir rahatlama mı? Yoksa hani beynin işletim sistemini güncelleyip fiziksel bir iz bırakıyor mu? Çünkü çalışmada fMRI taramalarından bahsediliyordu.
Evet, işin en çarpıcı kısmı orası. Zaten fMRI taramaları meselenin o donanımsal kısmını, iletişim ağlarındaki değişimi gözler önüne seriyor.
Yani beynin yapısı gerçekten değişiyor mu?
Kesinlikle. Öğrencilerin beyninin olayları işleme biçimi değişiyor. Şöyle ki, normalde tehlike anında beyin aşağıdan yukarıya dediğimiz bir işleme modelini kullanır. Yani amigdala, o beynin ilkel alarm merkezi, tehlikeyi sezer ve hani mantıklı düşünmeyi falan hiç beklemeden tüm vücudu panik moduna sokar.
Yani stres anında beynimiz o en çok yürünen, en kestirme ama en çamurlu ve tehlikeli orman yolunu seçiyor diyebiliriz. Biz o yola aşağıdan yukarıya diyoruz.
Çok güzel bir benzetme. Bu orman yolu benzetmesini bir adım ileri taşıyalım istersen.
Lütfen.
Beynimizin bir de mantıklı kararlar alan, dikkati kasıtlı olarak yönlendiren prefrontal korteks dediğimiz bir bölgesi var.
Hı hı.
Bu da yukarıdan aşağıya işleme modelidir. İşte o 5 haftalık odaklanmış dikkat eğitimi aslında bu prefrontal korteks ile amigdala arasındaki o pek kullanılmayan ot bürümüş patikayı adeta asfaltlıyor.
Yani oradaki bağlantıyı fiziksel olarak güçlendiriyor.
Aynen, siz tarafsız bir detaya odaklandıkça prefrontal korteksinizin amigdala üzerindeki o fren pedalı daha da güçleniyor.
Vay canına, gerçekten bir işletim sistemi güncellemesi gibi.
Kesinlikle. Eğitim bittiğinde ise kriz anında beyin artık o çamurlu panik yoluna sapmak yerine yeni asfaltlanan bu sakin yoldan gitmeyi tercih ediyor. Doktor Kelly Holhun da vurguladığı gibi gerçek duygusal dayanıklılık tam olarak bu nörolojik köprünün inşa edilmesidir. O iki sistem arasında esnek bir denge kurmaktır.
Demek ki dikkati kasıtlı olarak tarafsız bir noktaya yönlendirmek, hani beynin o fren sistemine düzenli olarak bakım yapmak gibi bir şey.
Tam olarak öyle.
Peki, tüm bunlar bizi dinleyenler için günlük hayatta ne anlama geliyor? Hani bu asfaltlanmış yol. Mesela ofiste son derece stresli, herkesin birbirine bağırdığı bir toplantıda nasıl işimize yarayacak?
Şöyle düşünün, o masada eski çamurlu yolunuzu kullanırsanız, meslektaşınızın öfkeli ses tonuna odaklanırsınız.
Ve anında amigdalanın esiri oluruz.
Kesinlikle. Anında savunmaya geçersiniz veya siz de bağırırsınız. Ancak eğer o asfaltlanmış yukarıdan aşağıya yolunuzu kullanırsanız, o an dikkatinizi masadaki kahve fincanının dokusuna yönlendirebilirsiniz.
Ya da sunumdaki grafiklerin renklerine falan, yani tamamen tarafsız bir şeye.
Aynen öyle. Bu size o duygusal yangından fiziksel olarak bir adım geri atma fırsatı verir.
Ve o prefrontal korteksin fren yapması için gereken kritik saniyeleri kazandırır.
Çok doğru. Vereceğiniz tepkiyi artık o otomatik alarm değil, siz seçersiniz.
Duyguya kapılmak yerine tepkiyi seçme özgürlüğünü geri kazanmak gerçekten harika. Yani korkunç bir fotoğraftaki mavi gökyüzüne bakmak gibi basit bir egzersizin sadece 5 haftada beynimizin o iletişim ağlarını böyle baştan aşağı yeniden kablolayabilmesi inanılmaz bir şey.
Kesinlikle öyle. İnsan beyninin esnekliği gerçekten büyüleyici.
O zaman kapanışı şöyle yapalım. Eğer bakış açımızı tarafsız bir detaya kaydırma pratiği yaptığımız sadece 5 haftalık bir eğitim beynimizin o fiziksel iletişim ağlarını kökten değiştirebiliyorsa, şunu sormadan edemiyorum, günlük hayatta benim huyum bu, bunu asla kontrol edemem diye kabullendiğimiz diğer hangi otomatik duygusal tepkilerimiz aslında sadece tamamen yeniden yazılmayı, asfaltlanmayı bekleyen yeni birer yoldan ibaret?
Çok derin bir soru.
Üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.